Ayrım 41.
Yazılı normlar, anayasa, milletler arası antlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerdir. Normal hiyerarşisinin zirvesini anayasa, alt basamağını ise yönetmelik oluşturmaktadır. Bu nedenlerle çıkarılan yönetmeliklerin üstün normlarla çatışmaması gerekir. İçtihat uyuşmazlığına neden olan yönetmeliğin üstün normlarla çatışıp çatışmadığının saptanması zorunlu görülmüştür. Her olaya olay tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanması zorunludur. Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte yürürlükte bulunan 1924 tarihli anayasada ormanların korunması ile ilgili yasama ve yürütme organının yetkilerini kısıtlayıcı hiçbir hüküm yoktur. Bu nedenle çıkarılan yönetmeliğin 1924 anayasasıyla çatıştığından söz edilemez. 1961 ve 1982 anayasalarında ormanla ilgili kısıtlayıcı hükümlerin geriye dönük olarak uygulanması mümkün değildir. 1961 tarihli anayasanın 151. maddesinde mahkemelerin anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulması, anayasa mahkemesine başvurabileceği, 6 ay içinde karar verilmemesi durumunda mahkemelerin kendi kanısına göre uyuşmazlığı çözümleyeceği öngörülmüştür. 1982 tarihli anayasanın 152 Taksim 3. maddesinde ise anayasa mahkemesine başvuran mahkemenin 5 ay beklemekle yükümlü olduğu, bu süre içinde istem konusunda karar verilmemesi halinde yürürlükteki kanuna göre uyuşmazlığın çözümlenmesi hükmüne yer verilmiştir. 1961 ve 1982 tarihli anayasalarda anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvuru yapılması açıkça bekletici sorun sayılmıştır. Anayasada kanun çıkarma yetkisi yasama organına verilmiştir. Yasama organı anayasa çerçevesinde konuyla sınırlı olmaksızın kanun çıkarabilir. Bir başka deyişle kanun yasama organı tarafından yapılan bağımsız bir hukuksal düzenlemedir. Buna karşılık yönetmelik kanunu açıklayan, kanunun uygulanmasını sağlayan ve kanunu tamamlayan bir idari tasarruftur. Yönetmelik ve kanun arasındaki organik bağ mevcut olup yönetmelik kanuna bağımlıdır. Bu sebeple öncelikle üstün norm olan kanunun kanuna aykırı olmayan hallerde ise yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekir. Bir başka anlatımla, kanunla yönetmeliğin çatışması halinde üstün norm durumunda bulunan kanuna değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi zorunludur. Öğretide bazı hukukçular yönetmeliklerin kanuna aykırı olmasının adli yargıda incelenmeyeceği, bu gibi hallerde ilgili tarafa idari yargıya başvurarak yönetmeliğin iptalini sağlamak üzere önel verilmesi ve bunun bekletici sorun yapılması gerektiği konusunda görüş bildirmektedirler. Gerek anayasada ve gerekse kanunlarımızda yönetmelikle kanunun çatışması halinde bunun bekletici sorun sayılması gerektiği hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca adli yargı içinde ceza ve hukuk ayrımı yapılarak sonuca varılması da isabetli değildir. Yorum yaparken yargı yolunu bir bütün olarak kabul zorunludur. Yargıtay'ın süre gelen uygulamalarında ayrım yapılmaksızın yönetmeliğin kanuna aykırı olması halinde kanuna değer verilerek uyuşmazlıkların çözümlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Yönetmeliğin kanuna bağımlı olması açıklanan şekilde yorum ve uygulama yapılmasını gerektirmektedir. Makinik alanların belirlenmesi görevi Tarım Bakanlığı'na verilmiş olup, Orman Kanunu'nda bu konuda başka hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 3116 sayılı Orman Kanunu'nun 5653 sayılı kanunla değişik, 5. maddesi ise ormanların sınırlandırılması ile ilgili hükümleri içermektedir. Kanunda orman sayılmadığı açıklanan makilik alanların tespiti ayrı bir işlem. Orman niteliği taşıyan ormanların sınırlandırılması ise başka bir işlemdir. İşlemlerin amaçları, nitelikleri ve işlevleri değişiktir. Maki komisyonlarınca yapılan işlemin orman dışına çıkarma niteliğinde olduğu, orman dışına çıkarmanın yalnızca orman tahdit komisyonlarınca yapılabileceği, başka komisyonlarca yapılan işlemlerin geçerli olmayacağı ileri sürülmektedir. Öncelikle MAKİ komisyonları tarafından yapılan işlemin niteliğinin açıklanması gerekli görülmüştür. Yönetmeliğin başlığında yapılacak işlemin tespit olduğu belirtilmiş, 1, 2 ve 4. maddelerinde tespit işleminin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır. MAKİ komisyonları yönetmelikte düzenlenen kurallara uygun olarak makilik ve orman sahalarının birleştiği yerlerde orman sınır hatlarını belirlemekle görevlendirilmiştir. Bu suretle muhafaza ormanı niteliği taşımayan, devamlı orman hasılatı vermeyen makilik alanların saptanması amaçlanmıştır. Bu işlemin orman sınırlandırılması yapılan veya yapılmayan bölgelerde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. İçtihat uyuşmazlığı, orman sınırlandırması yapılan yerlerdeki makilik alanların tespitine ilişkindir. 3116 sayılı Orman Kanunu'nun 13. maddesi gereğince sınırlandırılması kesinleşen ormanlar, hazine adına tapuya tescil olunur. 3116 sayılı kanunla makilikler de orman sayıldığı için bu alanlarda sınırlandırma kapsamına alınmıştır. 5653 sayılı kanun, istisnalar ayrık olmak üzere makiliklerin orman sayılmayan yer olduğunu kabul etmiş, bu değişikliğe uygun olarak orman sayılmayan makilik alanların tespiti gerekmiştir. Maki komisyonlarının görevi orman sayılmayan makilik alanları belirlemekten ibarettir. Orman sayılmayan makiliklerin tespiti yeni orman tanımına göre tapu sicilinde düzeltme yapılması niteliğindedir. Bu düzeltme sonucu orman niteliği ile hazine adına tescil edilen taşınmaz, orman sayılmayan makilik alan olarak tespit edilmekle, özel mülk olarak hazine adına tapuya tescil edilecek, taşınmazın sadece tapudaki niteliği değişecektir. Böylece tespit işlemi ile hazine adına tapulu olan taşınmaz tapusuz hale dönüşmeyecektir. Bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş ve tarım arazisi veya yerleşim yeri olarak kullanılmasında yarar olan ormanların orman dışına çıkarılabileceği hükmü gerek anayasada ve gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinde yer almıştır. Orman dışına çıkarılan yerin öncesi orman olduğundan orman kavramına yerleri de dahildir. Bitki örtüsünün kaldırılmış olması, o yerin orman rejimi dışına kendiliğinden çıkmasını gerektirmez. Anayasa ve yasada öngörülen şartların oluşması halinde, orman tahdit komisyonları tarafından orman dışına çıkarma işlemleri yapılmaktadır. Maki tespit işleminin orman tahdit komisyonunca yapılacağına ilişkin, 3116 sayılı Orman Kanunu'nda bir hüküm bulunmamaktadır. Komisyonun oluşumunu belirleme idarenin takdirine aittir. Yönetmeliğin 1. maddesinde tahdit komisyonlarının da belirleme görevi yapabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle yönetmeliğin 3116 sayılı Orman Kanunu'na aykırı hükümler taşıdığına ilişkin iddia dayanaksız kalmaktadır. Yönetmelikle kanun arasında hiçbir çatışma bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu'nca 2.6.1937 tarihinde kabul edilerek 11.3.1937 tarihinde yürürlüğe konulan Orman Nizamnamesi'nde makiliklerle ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin tüzüğe aykırılığından söz edilemez. Maki komisyonlarınca orman sayılmadığı belirlenerek hazine adına özel mülk olarak tescil edilen taşınmazlar, 2.510 sayılı İskan Kanunu, 4.753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin İslahı Kanunu, 5658 sayılı Orman Kanunu'na ek kanun gibi özel kanunlar uyarınca hazine tarafından dağıtılan, satışa konu olan, temlik ve tahsis edilen bu taşınmazların ormanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle özel kanunlar uyarınca oluşturulan tapu kayıtları yasal prosedüre uygun ve geçerli kayıtlardır. Tapu kayıtları taşınmaz mallardaki mülkiyet hakkının belgesi ve göstergesidir. Anayasanın 36. maddesi gereğince mülkiyet hakkı temel insan hakkıdır. İnsan haklarına ve kazanılmış haklara saygı gösterilmesi hukuk devleti olmanın temel şartıdır. Açıklanan nedenlerle, yönetmeliğin idare tarafından usulen yürürlüğe konulduğu, yönetmeliğin üstün normlara aykırı hükümler taşımadığı, yönetmelikle kurulan komisyonların makilik alanları belirlemeye yetkili olduğu, orman sınırlandırması kapsamında iken maki komisyonları tarafından makilik alan olarak belirlenerek özel kanunlar uyarınca oluşturulan tapuların geçerli bulunduğu sonucuna varılmış, içtihatlar arasındaki aykırılığın Hukuk Genel Kurulu 1. 7. 14. ve 16. hukuk dairelerinin kararları doğrultusunda birleştirilmesine karar verilmesi gerekmiştir. Sonuç: 3116 sayılı Orman Kanunu'nun 5653 sayılı kanunla değişik 1/E maddesine göre çıkarılan, makilik ve orman sahalarının birleştiği yerlerde orman sınırlarının tespitine ait yönetmelik ile bu yönetmelik uyarınca kurulan maki komisyonlarının ve yaptıkları işlemlerin geçerli olduğuna, orman sınırlandırması kapsamında iken söz konusu komisyonlar tarafından makilik alan olarak belirlenen taşınmazlar hakkında özel kanunlar gereğince oluşturulan tapulara değer verilmesi gerektiğine, 22.3.1996 tarihli işin esas ile ilgili olarak müzakere yapılan ilk toplantıda 3'te 2'yi aşan çoğunlukla karar verildi. Karşı oy 1. Görüşler ve tartışılacak konu. İçtihatları birleştirmenin konusu. 3.116 sayılı orman yasasının 5.653 sayılı yasayla değişik 1 Taksim E maddesi ve bende uyarınca çıkarılan makiniklerle ormanların birleştiği yerde orman sınırlarının tespitine dair yönetmelikle bu yönetmeliğe göre kurulan maki ayırma komisyonlarının ve bu komisyonların yaptıkları işlemlerin dolayısıyla daha önce orman sınırlamasında orman olarak benimsenmekle birlikte bu komisyonlarca makinik alan olarak saptanan taşınmazlar hakkında özel yasalar gereğince kişiler adına verilen tapuların hukuk açısından geçerli olup olmadıklarıdır. Yüce Hukuk Genel Kurulu ile Yüksek 1, 7, 14. ve 16. hukuk dairelerine göre maki ayırma komisyonlarının yasaya aykırı olup olmadığı konusu Yüksek 20. Hukuk Dairesi'nin tersini belirten görüşüne değin hiç tartışma konusu yapılmamıştır. Ancak Yüce Kurul ile Yüksek 20. Hukuk Dairesi dışında kalan ve yukarıda anılan dairelere göre bu komisyonlar yasaya uygun olarak kurulmuşlardır ve verdikleri kararlar da yasaldır. Yüksek 20. Hukuk Dairesi'ne göre ise 5.653 sayılı yasada maki ayırma komisyonu kurulacağına ve bu konuda yönetmelik çıkarılacağına ilişkin yasal bir hüküm bulunmamaktadır. O yüzden bu komisyonlar yasa dışı ve yaptıkları işlemlerde yoklukla sakattır. Yüksek 8. Hukuk Dairesi'nin kimi kararları 6.6.1988, 6.564 Taksim 7.800, 27.6.1988, 6.572 Taksim 8.824 da bu doğrultudadır. Görülüyor ki sorun maki ayırma komisyonları ile yaptıkları işlemlerin dayanağını oluşturan yönetmeliğin geçerli olup olmadıklarında düğümlenmektedir. Bu durum karşısında iki alt sorunu ard arda tartışmak ve oynamak zorunludur. Birincisi yönetmeliğin hukuka uygunluğu sorusunu hukuk yargıcının çözme yetkisi olup olmadığı. İkincisi de bu yetkinin bulunduğu benimsendiği takdirde yönetmeliğin hukuk açısından geçerli bulunup bulunmadığıdır. Hukuk yargıcının böyle bir yetkisinin olmadığı sonucuna ulaşıldığı takdirde ikinci sorunun tartışılmasına elbette gerek yoktur. Öyleyse ilkin hukuk yargıcının bir yönetmeliğin hukuka uygunluğunu inceleme yetkisi olup olmadığı irdelenmelidir. 2. Adli yargının yetkisi. A. Normlar basamağı açısından. Hukuk düzeninde normlar basamağı yukarıdan aşağıya doğru şöyledir. Anayasa, ulusüstü yasa, yasa, yasa hükmündeki kararname, tüzük, yönetmelik, genelge. Bu basamaklandırmaya, stufentoriye göre A. Yukarı normlar alt normları yaratırlar. B. Yaratıcılık aşağıya doğru azalır, yukarıya doğru artar. C. Yaratıcılığın doğası gereğince alt norm üst norma aykırı olamaz. C. En soyut norm en üstte, en somut norm en altta yer alır. Başka deyişle normların somutlaşması aşağıya doğru artar ve bu nedenle uygulama en altta yer alan en somut normdan başlar. Hukuk düzeninde en yukarıda yer alan normlar, ilkelere en altta yer alan normlarsa yürütmeye, icraya yakındır. Bir başka deyişle en altta yer alan normların yaratıcılığı azdır. Özetle normlar basamağında aşağıya doğru inildikçe somutlaşma süreci yaşanmakta ve bu süreç hukuk normunu yaratmanın zararına, hukuk normunu uygulamanın yararına işlemektedir. F. La Chaume la Birachi de Act Administratif Exécuteur in droit public français L.G.D.J. Paris 1966 sayfa 58 145-150 B. Hukuka uygunluğun çözüm yetkisi açısından. Bu uygulama sürecinde eğer bir alt normun üst norma uymadığı ileri sürülürse uygulamacının görevi hukuka uygunluk konusunu gözetmeden alt normu uygulamaktır. O zaman bu sorunu çözmeye yetkili merci hangisidir sorusuna yanıt vermek gerekecektir. Yargılama birliği ilkesini ve dolayısıyla yüksek mahkeme dizgesini benimseyen ülkelerde sorun yoktur. ilk mahkemelerden yüksek mahkemeye değin her yargı merciği, bir yasanın anayasaya, bir tüzüğün ya da yönetmeliğin yasaya aykırı olup olmadığı sorununu çözmeye yetkilidir. Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi yargı birliğini benimsememiş, anayasal, adli ve idari yargıyı ayırmış olan ülkelerde ise çözüm, çatışan ilkelerden önceliğin hangi ilkeye verildiğine göre değişmektedir. Eğer yargı otoritelerinin ayrılığı ilkesine öncelik tanınırsa ve dava bir başka yargı merciğinin önünde ise, konuyu yalnızca yetkili yargı organı çözeceğinden bekletici sorun söz konusu olacaktır. Eğer yargılamanın tamlığı la plenitude de jurisdiction du tribunal saisi ilkesine üstünlük tanınırsa, asıl davanın yargıcı, istisnanın da yargıcı denilecek, asıl davaya el koyan mahkeme, kendi davasına yettiği oranda, yani nispi yargılama çerçevesinde sorunu çözecek, ön sorun söz konusu olacaktır. İlkeler matematiğinin bu belirleyici sonuçlarına göre, ceza davasında yargılamanın tamlığı ilkesi öne çıkmakta, ceza yargıcı sorunu bir ön sorun olarak çözmektedir. Zira suçlanan kişi suçsuzsa suçsuzluğunun kanıtlanmasında, suçluysa bir an önce cezalandırılmasında hem bireysel ve hem de kamusal yarar vardır. Yargılamada çabukluk ve yoğunluk ilkeleri de bunu zorunlu kılmaktadır. Nitekim hukuk öğretisindeki bu gelişme yazılı hukuka yansımış, Türk madde 255, Fransız madde 384, 1988 İtalyan madde 2-3 ceza yargılama yasaları ile 1 Mart 1993 tarihinde yürürlüğe giren Fransız Ceza Yasası madde 11-5 bu görüşler doğrultusunda düzenlemeler getirmiştir. Hukuk davasına gelince durum değişiktir. Hukuk yargıcı bir yönetmeliğin yasaya uygun olup olmadığı sorununu çözmeye yetkili değildir. Yargı otoritelerinin ayrılığı ilkesine öncelik tanımak ve konuyu bekletici sorun yapmak zorundadır. Kural budur. Bu kuralın yalnızca iki istisnası vardır. Konu devlet tarafından bireylerin mülkiyet hakkına ve özgürlüklerine yapılan bir saldırıyla ilgili ise hukuk yargıcı konuyu ön sorun olarak çözmeye yetkilidir. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 16-7-1923, 11-1950, 5-7-1971, 2-7-1979 Yargıtayı'nın 21-12-1961, 25-4-1985 tarihli kararları böyledir. Bu konuda birkaç kaynak vermekle yetiniyorum. Kuru 3, sayfa 2368-2381. Üstündağ Medeni Yargılama Hukuku, 1992, sayfa 181-182. Rivlo Valin, Dua Administratif 15.e, Dalo 1994-181-182-183. R. Chapu, Dua Administratif General. T.T.4E 1988'ni 965-972 Vedel Delvole Dua Administratif Paris 1992 S.523 Kunter N. 156 Eren 1966 S. 149-151 Foşini S.376-377 Mölvitu N. 1341-1356 Ceza yargılama yasalarında yargılama tamlığı ve asıl davanın yargıcının istisnanın da yargıcı olduğu ilkeleri doğrultusunda ve yukarıda belirtildiği üzere açık hükümler olduğu halde hukuk yargılama yasalarında benzer hükümlere rastlanmamaktadır. Bu çok çarpıcı ve derinlemesine incelemeleri gerektiren bir olgudur. Nedenleri de yukarıda özetlenmiştir. Ceza ve hukuk yargılama dizgeleri arasındaki başkalık boyutları dışlanırsa, yalın kat yargılara ulaşılması kaçınılmaz olur. Yinelemeyi göze alarak belirteyim ki her yazılı hukuk dizgesi önce kuralı koyar, sonra da istisnayı öngörür. Düzenleme her zaman ve her yerde böyledir. Buna göre madde açısından yetki, görev kuralı kamu düzeniyle ilgilidir ve yasalarla belirlenir. Bu bir kuraldır. Bu kurala bir istisna getirildiği takdirde yasanın bunu ayrıca öngörmesi gerekir. Türk yazılı hukukuna göre yasal hükümlerin yasaya aykırılığını Anayasa Mahkemesi, bir yönetmeliğin yasaya aykırılığını idari yargı çözecektir. Görev kuralı böyledir. Eğer bu kurala bir istisna getirilmesi söz konusu olursa, bunu yasaların ayrıca öngörmesi gerekir. Yasalar öngörmediği takdirde kamu düzeniyle ilgili bir kuralın aşılması olanaksızdır. Bu bakımdan ister hukuk ister ceza yargıcı olsun, adli yargıçların madde açısından yetki görev kuralına uymaları zorunludur. Asıl olan budur. Bu yüzden yukarıda sergilenen nedenlerle yasalar yalnızca ceza yargılamasında ceza yargıcının bu kuralı aşmasına olanak tanıyabilmek için görev kuralına istisna oluşturan hükümleri ayrıca öngörmek gereğini duymuşlardır. Ne var ki daha önce sergilendiği üzere ceza yargıcının bu konudaki yetkisi idare yargıcının yetkisi oranında değildir. Önüne gelen dava ile sınırlıdır. Başka yargıçları ve davaları bağlamamaktadır. Bu sınırlılığın ve nispiliğin nedeni de kamu düzenini ilgilendiren görev kuralının fazla örselenmemesi kaygısıdır. Oysa asıl görevli olan idare yargıcının bir yönetmeliğin yasaya aykırılığı konusundaki çözümü kurumları ve öbür yargı organlarını bağlayıcıdır, mutlaktır. Eğer yasalar hukuk yargıçlarına da ceza yargıçları gibi bekletici sorunları ön sorulara dönüştürerek çözme yetkisini açıkça öngörmüş olsalardı, elbette ceza yargılamasındakine benzer sonuçlar doğacaktı. Hukuk yargılama yasalarında görev kuralına istisna oluşturan böyle bir yetki yargıçlara verilmemiştir. Bu nedenlerle adli yargı önüne gelen bir yönetmeliğin yasaya aykırı olup olmadığının bekletici sorun yapılması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesini çıkış noktası yapmak, kural ile istisnanın yerini değiştirmek ve istisnadan kural üretmek demektir.